Ayrım 23. Yokuşun başı böyle gelmiş böyle gitmez 2. Aziz Nesin. Sayfa 265. Fiyakacılar. Fiyakaya düşkün öğrenciler giyinişleriyle hemen aramızdan seçilirlerdi. Şapkadan başlayalım. Okulun verdiği şapkayı beğenmezler, Beyazıt'taki veznecilerle bakırcılar arasındaki şapkacılara onartırlardı. Şapkalarımızın tablasındaki o çelik teli yerleştirmek bir hünerdi. Bir Amerikan filmindeki subayın şapkasının biçimi çok moda olmuştu. Şapka telini o moda biçimi verecek gibi yerleştirirlerdi. Oysa o biçim şapka yasaktı. Bu yüzden o çelik şapka telini okula gelirken şapkalarından çıkarırlardı. En usta şapkacılar yüksek kaldırımdaydı. Nedense bu şapkacıların pek çoğu Yahudiydi. En ünlüsü de yüksek kaldırımdaki Faraon'du. Paraya kıyan fiyakacılar yüksek kaldırımdaki şapkacılara ısmarlama şapka yaptırırlardı. Giysiye gelince, okulun verdiği harici elbiseyi terzilere düzelttirenler olduğu gibi yeniden elbise diktirenlerimiz de olurdu. Askeri giysi terzileri İstanbul'un 3 yerinde toplanmışlardı. Sirkeci'den Gülhane'ye dönerken sağdaki küçük terzi dükkanlarında. Bu dükkanlar çoktan yıkılmıştır. Eski giysileri düzeltme, ters düz etme gibi terzilik işleri buralarda daha ucuza yapılırdı. İkinci yer Beyazıt'ta sırmacılar, kalpakçılar denilen yerlerdi. Buradaki askeri giysi terzilerinin en ünlüsü altın makas terzihanesiydi. Üçüncü yerde Sultanhamam'daydı. En pahalı ve iyi askeri giysi diken terziler burada olurdu. Bunlar daha çok subay giysileri dikerlerdi. En ünlüsü de gümüş makas terzihanesiydi. Sahibi Rum'du. Fiyakalı giyinenler dik ceket yakasıyla boyunları arasına ak mendil yerleştirirlerdi. Mendil öylesine konulurdu ki, dik yaka kopçalarla kapatılınca mendil yakanın üstünde ince bir beyaz çizgi olarak görünürdü. Şapka teli gibi yakaya mendil konulması da okul yönetimince yasaklanmıştı. Bu yüzden fiyaka düşkünleri ancak okuldan çıkınca yakalarına beyaz mendil koyarlardı. Fiyakacıların düşkün oldukları bir şey de pantolon paçalarının bolluğuydu. Okulun verdiği giysileri terziye götürür, pantolon paçalarına kama denilen üçgen bir parça ekletirlerdi. Böylece paça bollaşırdı. Terzi parası olmayanlar dahili elbiselerin pantolonlarına kendileri kama koyarlardı. Bir kadın etekliği bolluğunda paçaları olanlar vardı. Yürürken pantolon paçasının dalgalanarak sağa sola yalpa vurması pek modaydı. Saç bırakmak yasaktı. Saçlar iki numara makineyle dipten kesilirdi. Fiyakacılar birazcık saç bırakabilmek, saçlarını 1-2 santimcik olsun uzatabilmek için çırpınırlardı. Bu 1-2 santim saç da yatmadığı için geceleri saçlarını yağlayıp ya da bir yantileyip sıkıca sarar öyle yatarlardı. Fiyakanın bütünlenmesi için şapka güneşliğinin sol kaş üstüne eğik olması gerekirdi. Sonradan Genelkurmay Başkanı olan General Salih Omurtak şapkasını eğik giydiği için öğrencilerce pek beğenilirdi. Perşembe öğle yemeğinden sonra izne çıkmadan önce nöbetçi subay kılığımızı muayene ederdi. Fiyakacılar için bu kılık muayenesi çok zor savuşturulurdu. Muayeneden kaçmaya çalışırlardı. Fiyakacıların yanında bir de hiç özensiz giyinenler, üst başlarına hiç aldırmayanlar, giydiklerini kendilerine yakıştıramayanlar, giysileri üstlerinden düşenler vardı. Böylelerine 2 yıl sonra potas denilmeye başlanmıştı. Ben ne o fiyakacılardan ne potaslardandım. Yalnız bir kez lise 10. sınıftayken bir kıza tutulduğumda okulun verdiği giysiyi Sirkeci'deki askeri terzihanesine düzelttirmiş, Faraon'dan da bir yeni şapka almıştım. Sen dersine bak. 7. sınıfta okuduğumuz derslerden biri nebatattı. Botanik, bitki bilim. Nebatat öğretmenimiz Kemal Bey adında çok genç bir öğretmendi. Öyle gençti ki sınıfımızda ondan yaşlı görünen öğrenciler vardı. Kemal Bey üniversiteyi yeni bitirmiş olmalıydı. Zayıf, kısa, ince sesli bir gencecik öğretmendi. Ama ders öğretimi çok iyiydi. Dersini hem açık hem istekli anlatıyordu. Dönekler derslikte geldikleri yerlere göre kümelenmişlerdi. Konya'dan gelenler bir yanda, Erzincan'dan gelenler bir yanda, Tokat'tan gelenler ayrı bir yanda. Bu öğrenci kümelerinden her biri birbirlerine düşmandı. Her kümenin bir yanda 2 elebaşısı vardı. Kümelerin elebaşları öbür elebaşları sindirip dersliğe egemen olmaya çalışıyordu. Bir anlama cezaevi yasaları geçerliydi. Bitki bilimin terimlerini Arapça olarak okuyorduk. Arapçalardan başka bu terimlerin Latincelerini de öğretiyorlardı. Bitkilerin türlerinden birkaçının adlandırılması şöyleydi. Serhasiye fasilesi, Sanavberiye fasilesi, Bakliye, başka terimler Kes, Saak, Tüveyç, Cezir, Verak. Yüzlerce terimin Arapçalarını öğrenmek zorundaydık. Latincelerini ezberlemek zorunlu değildi. Bir dersinde Kemal Bey kara tahtaya bir tür bitkinin biçimini çizerken dersliğin arkasından gürültüler gelmeye başladı. Kabadayılar arka sıralarda otururlardı ve hiç yoktan kavga çıkarıp dalaşırlardı. Kemal Bey arka sıradan gelen gürültüleri aldırmamaya çalışarak dersini sürdürmek istiyordu. Ama arkadaki bağırmalar arttı. Dersliğin arkasındaki bir köşede oturan öbür köşede oturana kendi yerli diyaleğiyle bağırıyordu. Ula neye bakıyorsun? Öbür köşedeki de kendi yerli diyaleğiyle ona bağırıyordu. Ula sen neye bakıyorsun? Hiç yoktan kavga çıkaracaklardı. Birkaç kez birbirlerine sen ne bakıyorsun deyip durduktan sonra biri maymun mu oynuyor da ona bakıyorsun dedi. Öbürü de bok mu var yüzümde ne bakıyorsun dedi. Sanki derslikte değildik. Sanki öğretmen ders anlatmıyordu. O iki kabadayı birbirine bağırıp duruyorlardı. Kemal Bey de sanki dersliğin arkasından o gürültü gelmiyormuş gibi dersini anlatmaktaydı. Ama kabadayıların bağırışmaları öyle arttı ki sonunda Kemal Bey o incecik sesinin bütün yumuşaklığıyla dersliğin gerilerine doğru "Efendiler, efendiler, rica ederim. Lütfen oturunuz yerinize, sakin olunuz." deyip duruyordu. İki kabadayı dersliğin kapısına doğru yürüdüler. Kemal Bey yine "Rica ederim efendiler." deyince o iki kabadayıdan biri bir elinin tersiyle havayı Kemal Bey'e doğru iterek hem de ağzını çarpıtarak "Sen dersini vermeye bak, dersine bak, sen karışma, dersini anlat." deyip yürüdü. Tam o sırada paydos zili çalmıştı. Derse giriş çıkışlar boruyla değil zilleydi. Kemal Bey kendini koridora attı. O kavganın nasıl sonuçlandığını anımsayamıyorum. O denli çok kavgalar olurdu ki. Kabadayılar muşta, şiş, bıçak, sustalı, fil siniri. Fil siniri boğanın cinsel organı kurutularak yapılan bir kamçıdır. Kalın deriden ve örme ipten yapılan kalınca kamçılara da fil siniri denirdi. Taşırlardı. Askeri okula girişimin ilk haftası içinde bir gündü. Nebatat dersindeydik. Kemal Bey ders anlatıyordu. Beni ortalarda bir sıraya oturtmuşlardı. Boyum kısa olduğu için sonradan en öndeki sıralardan birine vermişlerdi. Yatılı bir okula girdiğim için çok sevinçliydim. Çünkü düzenli bir yaşam içindeydim. Bize verilenleri, bize sağlananları hak etmek için kavuştuğum her şeye layık olmaya çalışıyordum. Bu yüzden de derslerin notlarını tutuyor, öğretmenleri büyük dikkatle dinliyordum. Çok çalışıyordum. Önceki yıl Davutpaşa Ortaokulu'nun 6. sınıfında birinci olduğum için bu birinciliği kaçırmamak, burada da birinci olmak istiyordum. Bitki bilim, nebatat dersinin kitabı olmadığından o derste daha çok dikkat etmek, öğretmenin her dediğini yazmak zorundaydık. Oysa öbür arkadaşlar bir ikisi dışında dalga geçiyorlardı. Her derse çok çalıştığım için öğretmenlerin beni derse kaldırmalarını, sınava çekmelerini istiyordum. Kemal Bey verdiği ders bitince kim bu dersi tekrarlayacak diye sordu. İşte beklediğim fırsat önüme gelmişti. Hemen parmağımı kaldırdım. Benden başka da derse kalkmak isteyen yoktu. Kemal Bey çağırdı. Sıramdan kalkıp kara tahtaya doğru ilerliyordum ki önümdeki sıradan bir öğrenci birden ayağını önüme uzatıp beni çelmeledi. Ben de kendimi göstermek için artık nasıl bir coşkuyla hızlanıp ileri atılmışım ki çekmeye takılıp sendeledim. Ama kendimi çabuk toparladığım için yere kapaklanmadım. Başımı geri çevirip bana çelme atana baktım. Bana, ukala, hocanın gözüne girecek dedi yüzünü buruşturarak. Ben de ona işaret parmağımı uzatıp, paydosta görüşürüz diye fısıldadım. Öğrencilerin büyük çoğunluğu tembel, derslere ilgisiz olduğu için çalışkanlara düşmandılar. Parmak kaldırıp derse kalkmak isteyenlerle ukala, yani bilgiçlik taslıyor diye alay ediyorlardı. Kemal Bey'in o derste anlattıklarını dikkatle dinlediğim ve yazdığım için her ne anlattıysa hepsini hiç eksiksiz anlattım. Kemal Bey bu denli gürültücü bir sınıftan benim gibi dersini dinleyen bir öğrencinin çıkmış olmasına sevinmiş olacak ki bana üst üste teşekkür etti. Bu benim askeri okuldaki ilk başarımdı. Ben yerime oturmadan paydos zili çaldı. Her paydos zili çalışında olduğu gibi derslikte şişe mantarı çıkınca patlayıp taşan şampanya gibi bir kaynaşma, bir itiş kakış, bir hara güra olurdu. O kargaşalıkta bana çelme takan çocuğu gözden yitirdim ama o çocuğun bana yaptığını yanına bırakacaklardan değildim. Koridora koşup aradım ama yok. Orta bahçeye çıktım. Orada. Nasıl bir başlangıçla kavgaya giriştiğimi anımsayamıyorum ama kavgaya başladık. Benden birazcık boylu, iyice tombul, bıldık bıldık bir oğlandı. Bir çocukla kavga etmenin bence haklı gerekçesi vardı. Onun bana çelme takıp ukala deyişine göz yumarsam bu başlangıç olur, bundan sonraki alayları önleyemezdim. Bu yüzden kavga etmem zorunluydu. Gel gelelim, o çocuk kavga edeceklerden değilmiş. Yüzümü tırnaklamaya, ellerimi ısırmaya çalıştı. Bir iki yumrukta devirip altıma almıştım ki mengene gibi bir şey ceketimin ensesine yapışıp beni havaya kaldırdı. Vinç kolundaki çuval gibi havada sallanıyordum. Ayaklarımı sallayıp çırpındımsa da kurtulamadım. Bu durumu uzaktan seyredebilmiş olsaydım çok gülünçlü bir görüntüm olduğunu görecektim. Beni ensemden tutup havaya kaldıranı bir subay olabileceğini düşünmüştüm ilkin. Ama o her kim ise Kadıköylü M'ye vursana olan sen de ona vursana diyordu. Demek subay olamazdı. Kadıköylü M'yi öyle dövmüştüm ki bana vurmaya yüreklenemiyordu. Ensemden yapışmış olan pençe beni bırakınca yere düştüm. Silkinip kalktım. Karşımda kavga edemeyeceğim denli büyük birisi vardı. Açık sarışın, tüy tüy sarı bıyıklı, iri değil ama uzun boylu, ergenliklerden yüzü pütür pütür olmuş bir oğlan, bir delikanlı. Benden en az 5-6 yaş büyük. Sonradan bu işin üç yüzünü öğrendim. Beni ensemden tutup havada silkeleyen delikanlı, kavga ettiğim çocuğun koruyucusuymuş. Kavga ettiğim o çocuk da koruyucusuna güvenerek bana çelme takmış. O tombalak oğlana Kadıköylü M diyorlardı. O biçim oğlanlardandı. Okuldan onu kovmak için ders yılı sonuna dek beklemişlerdi. Ders yılı sonunda sözde derslerden sınıfta kaldığı için okuldan çıkarmışlar, yaşı küçük olduğu için de alaya gönderememişler, evine yollamışlardı. O sarı olan Kadıköylü M'nin koruyucusuydu. O türden arkadaşlar da bulmuştu. Kadıköylü M güzel bir çocuktu. Yüzüne yağlı krem sürerdi, kaşlarını da alırdı. Kadıköylü M ile kavgam bana bu okulda nasıl davranmam gerektiğini öğreten iyi bir ders oldu. Kendime ukala dedirtmemeliydim. Kendimi arkadaşlarımın gözünde sevimsiz durumlara düşürmemeliydim. Hem derslerime çok çalışıp öğretmenlerimin gözüne girmeliydim, hem de sınıf arkadaşlarımın gözünden düşmemeliydim. Bu ikisini bir arada yürütmek olanaksızdı. Çünkü benim sınıf arkadaşlarım ders çalışanlara, çalışkan öğrencilere kızıyorlardı. Öyleyse ben başka türlü bir çalışkan öğrenci olmalıydım. Hem çalışkan hem de sevilen bir arkadaş. İşte bunun yolunu arayıp bulmalıydım. Daha birkaç denememden sonra aradığım bu yolu buldum. Bütün öğrencilik ve meslek yaşamımda hem çalışkan önde olan birisi hem de sevilen bir arkadaş oldum. Bunu nasıl yavaş yavaş yapabildiğimi anlatmaya çalışacağım. Yalnız şunu açıklamam gerekiyor. Kendime yol çizmem için yukarıda yazdığım gibi düşünüp danıştığım sanılmasın. Ben bunları ancak şimdi düşünerek yazıyorum. O zaman düşünerek değil, kendimi koruma içgüdüsüyle davranıyordum. Yoksun olduğum şey. Freud, çocuk çok yönlü cinsel sapıktır diyor. Freud'un söylediği çocuktaki cinsel sapıklık doğal olan bir sapıklıktır. Oysa Kadıköylü M'deki böyle değildi. Sanıyorum ki onda hormon bozukluğu vardı. Dişilik hormonları onda egemendi. Yani tedavisi gereken bir hastaydı. Ders yılı sonunda sınavlardan önce sınavlara hazırlanmamız için 5-10 gün dersler kesilmişti. Öğretmenler gelmiyordu. Ders çalışabilmemiz için bizi oldukça özgür bırakmışlardı. Kalın demir bahçe kapısı açıktı. Kitaplarını, notlarını alan çocuklar okulun arka yamacındaki kırlara, mezarlığın daha yukarılarına çıkıp oralarda ders çalışıyorlardı. Derslikte kapıdan girince ilk önde sırada oturuyordum. Benim ya 2 ya 3 sıra arkamdaki sırada Bursalı T.R. adlı arkadaşım vardı. Bir akşam üzeri beni bir yana çekip bir gizini verdi. O gün Kadıköylü M ile sözde ders çalışmak için kırlara çıkmışlardı. Bütün bir günü tek başlarına boş kırda geçirmişlerdi. Kadıköylü M ders çalışmak bahanesiyle Bursalı T.R.'yi alıp kırlara götürmüş, isteğini yerine getirmişti. Oysa Bursalı T.R. iyi bir çocuktu. Bildiğim kadarıyla da bu pis olay onun için ilk ve son deneme olmuştu. Edilgin eşcinsellerin yukarıda anlattığıma benzer kötülükleri de oluyor, alışkanlıklarını başkalarına da bulaştırıyorlardı. Profesör Rasim Adasal, Medikal Psikoloji adlı kitabının Cinsel Sapıklıklar bölümünde, cilt 2, sayfa 224 şöyle diyor. Ve birçok şahıslar gençlik öncesi devirlerinde çok defa aktif bir duruma varmayan ve platonik eda taşıyan bir homoseksüel safhadan geçerler. Lakin şahıs bu anormal halinden birine mübalağa ile saplanır ve bu artık devamlı cinsel hedef olur ve bunun yerini tutarsa buna marazi derecede sapıklık demek gerekir. Yatılı okul öğrencileri arasında Profesör Rasim Adasal'ın değindiği gençlik öncesi dönemlerinde yani 12-17 yaşları arasında aktif bir duruma varmayan ve platonik bir eda taşıyan bir homoseksüel safhadan geçildiği bu koşullarda yaşayanlar için bilinen bir gerçektir. Ne var ki özenli eğitim denetim ve gözetimle çocuğun bir döneminde doğal olarak bulunan bu duygunun bir sapıklığa dönüşmesi önlenebilir ve önlenmelidir. Bizler bu eğitim, denetim ve gözetimden alabildiğine yoksunduk. Sen hiç merak etme. Bitki bilim dersinde genç öğretmen Kemal Bey'i kabadayı bir öğrencinin "Sen dersine bak, sen dersini anlat" diye susturması nasıl bir öğrenim düzeni içinde bulunduğumuzu gösterir. Bunu vurgulayan başka bir olayı da aynı sınıfta okuduğum Fransızca kısımlarından birinde okuyan bir arkadaşım anlatmıştı. Bir öğretmen dersliğin arka sıralarında oturan kabadayılardan birini kaldırıp bir soru sorar. Derste hiç ilgisi olmayan o öğrenci öyle olmadık bir cevap verir ki bütün öğrenciler kendilerini tutamayıp gülerler. En çok gülen ya da gülüşü hepsinin kahkahasını bastıran Yahudi Fahri denilen çocuğun gülüşüdür. Yahudi Fahri'nin makaraları koyuverip kahkahayı basması üzerine öğretmen sorusuna verilen cevabın saçmalığını unutup Fahri'ye susmasını söyler. Bunun üzerine o kabadayı öğrenci öğretmene neler olduğunu bildiğiniz o sövgü kelimelerini kullanarak şöyle der. "Hocam sen hiç merak etme. Hele bir paydos zili çalsın ben o puşunun anasını nasıl cem göreceksin." Üstelik bu sözleri söyleyen delikanlı söylediği bu sözün, bu sövgünün aykırılığının derste öğretmene böyle bir söz söylenmemesi gerektiğinin farkında bile değildir. Büyük bir ciddilikle ve doğal olarak böyle söylüyordur. Okulda kumarın her türlüsü almış yürümüştü. Bu Yahudi Fahri de ünlü kumarbazlardandı. Yukarıya aldığım olayı anlatan sınıf arkadaşımın dediğine göre paydos zilinden sonra kaçan Yahudi Fahri dayak yiyeceği korkusuyla 10-15 gün dersliğe girmemiş, eski okulun bodrumlarında kullanılmaz karanlık yerlerinde kumar oynayarak zamanı geçirmişti. İşte biz böyle bir ortamın zor koşulları içinde öğrenim görüyorduk. Okulumuzun bir yanını belirtmek için anlattığım bu olaylara bakıp baştan kara bir öğrenim gördüğümüzü sanmamalısınız. Nasıl değerli öğretmenlerimiz, subaylarımız olduğunu da anlatınca okulumuzun bir başka yanını da görmüş olacaksınız. Ne var ki ille de o 7. sınıfta, sonra biraz da 8. sınıfta yaşadığımız olaylarda bu anlattıklarım ağırlık kazanıyor ve belleklerimizde derin izler bırakıyordu. Zeki Bey, bitki bilimi öğretmeni Kemal Bey, öğrencilerin birazını anlatmaya çalıştığım davranışlarına dayanamamış olacak, okuldan ayrıldı. Ondan sonra Zeki Bey adında bir bitki bilimi öğretmeni geldi. Dişçiydi, gençti. 30 yaşlarında görünüyordu, iyi giyinirdi. Öğretmenliği de iyiydi. Bize bitki koleksiyonu yaptırtmıştı. Çengelköy'de kırlarda her türden bitki ve çiçek olduğu için bir büyük deftere özenerek bir koleksiyon yapmıştım. Deftere yapıştırdığım her bitkinin altına bitkinin adını, türünü, soyunu yazmıştım. Ayrıca da yazıyla süslemiştim bu koleksiyonumu. Hala durmaktadır o koleksiyon. Ara sıra çocuklarıma gösteririm. 48 yıl önce yaptığım bu koleksiyon ödevini her babanın çocuklarına örnek olmak gibi safça duygusuyla. Birlikte askeri okula kaydı kabul olarak girdiğimiz Mehmet şimdi istihkam albay emeklisidir. Ona geçen de telefon edip bir konu için öğretmenimiz Zeki Bey'i sordum. Adını bile anımsayamadı. Oysa ben o Zeki Bey'in kürsüye oturup tırnaklarıyla dişlerinin paslarını çıkardığını bile anımsıyorum. Bu iyi öğretmen neden böyle yapıyor diye o zaman üzülürdüm. Mehmet'in o zamana değin anımsadığı kimi şeyleri de ben anımsayamıyorum. Aynı olayı yaşayanlardan kimisinin öz yaşamına giren bir şey, kimisininkine girmiyor. Dersin sonuna doğru Zeki Bey çok durgunlaştı. Alabildiğine üzünçlü görünüyordu. Kimi arkadaşlarımız bunun nedenini öğrendiler. Gazetelerin yazdığına göre Zeki Bey'in nişanlısı evlerinin yüksekteki penceresinden atlayarak kendisini öldürmüştü. Bu olaydan sonra bir iki derse gelmeyen Zeki Bey yine gelmiş ama durgunlaşmıştı. Evci, bekar. İstanbul'da ana babası olup da hafta tatili için izini çıkanlara evci, ana babaları taşrada olduğu için hafta iznine evlerine çıkmayan öğrencilere de bekar denilirdi. Bekar öğrenciler hafta tatili günleri dışarıda gezer ama geceyi okulda geçirirlerdi. Evci olan küçük yaşta çocuklar hafta tatili sonrasında cuma akşamları okula çekine çekine dönerlerdi. Çünkü onları okulun demir parmaklıklı kapısında baş belaları beklerdi. Bu baş belaları okulumuzun ikinci, üçüncü derecede kabadayı geçinenleriydi. Genellikle hafta tatili olan cuma günü öğle yemeğinde nohutlu pilav verilirdi. O gün nohudu bekar öğrenci sayısına göre verdiklerinden, bekar öğrencilerin çoğu da gündüz için izinli çıktıklarından okulda bulunmazlar, nohutlar artardı. Bu dediğim ikinci, üçüncü derecedeki kabadayılar her masadaki artmış nohut karavanalarını toplar, nohutları bir karavanaya doldururlardı. Sonra bu nohutların sularını süzer, tanelerini ayırır, suda yıkayıp kurumaları için güneşe sererlerdi. Zaten pek de iyi pişmemiş olan nohut taneleri akşama doğru birazcık kuruyunca bunları gazete kağıtlarından yaptıkları külahlara doldurup okulun bahçe kapısı gerisine dizilirlerdi. Akşam üzeri evlerinden izinli dönen evci öğrenciler kapıdan girerken onlara bu külahları uzatıp "Ula bak leblebi, senin için yaptım ha, al bakalım" derler, güneşte kurutulmuş nohutları leblebi diye zorla satarlardı. Bunlardan kimisi de cuma günleri Çengelköy sırtlarındaki fundalıklar arasında topladıkları böğürtlenleri, koca yemişleri, çileğe benzer bir yabani yemiştir, gazete kağıdından yaptıkları külahlara doldurup satarlardı. Bunların yaptığı nohudu leblebi diye satanlara göre daha insaflıydı. Bu türlü satıcılığı büyük kabadayılar yapmazlardı. Evci öğrenciler önlerine bu külahlar uzatılınca almam istemem diyemezlerdi. Bu satıcılar çoğun yaşları büyük çocuklardı. Tokadı basar yine satarlardı. Gerçekte onlar haraç alıyorlardı. Nohut ya da koca yemiş haracı meşru gösteren bahaneydi. Peki ama başka ne yapacaklardı bu çocuklar? Çoğu kimsesizdi. Akrabaları olanların da akrabaları çok uzaklardaydı. Hiç kimse onlara para vermez, para göndermezdi. Üstelik cigara da içerlerdi. Zorunlu olarak para bulacak yollar arayacaklardı. İzinli dönen evci çocukların hepsine leblebi satmaya kalkmazlardı. Daha çok gözlerine kestirdikleri küçük çocukları seçerlerdi. Her külahı 10 kuruştan satmaya kalkar, satamazlarsa 5 kuruşa, 1 kuruşa dek inerlerdi. Bir kuruşu da vermeyene tokadı basar, zorla satarlardı. Kendilerince haklı nedenleri de vardı. Ben senin için bu kadar uğraşıp leblebi yapayım, sen alma ha. Ben yaşça da boyca da küçük çocuktum. İsteseler bana zorla da güzellikle de bu külahlardan satabilirlerdi ama hiç leblebi satmaya kalkışan olmadı. Olsa elbet satın alırdım. Okula girişimden 1-2 ay sonra nasıl olduysa bu zorba satıcılık ortadan kalktı. Nimet abla. Orta bahçenin büyük demir kapısı dışındaki dış bahçe dediğimiz düz alanda her akşam yoklama yapılırdı. Okulumuzun arkasındaki sırtta bir köşk vardı. Bu köşkten sonra yukarılara doğru başka konut yoktu. O köşke Hikmet Bey'in köşkü derdik. Hikmet Bey kimyagerdi. Köşkünü kimya laboratuvarı olarak kullandığını, bir takım kimyasal ürünler yapıp sattığını duyardık. Hikmet Bey bir ara bizim kimya öğretmenimiz de olmuştu. Genç, güleç bir adamdı. Geniş aralıklı, beyaz çizgili, lacivert bir giysi giyerdi. Onun bize öğretmen olduğu tarihten 6 yıl sonra Atatürk'ün konu olarak İstanbul'a gelmiş olan şık giyinmesiyle ünlü ve Madame Simpson adlı bir kadına tutkunluğu yüzünden krallığı elinin tersiyle itiveren İngiltere kralı 8. Edward'ın sırtında da o geniş aralıklı beyaz çizgili lacivert kumaştan giysi vardı. Ama bu kez bir kral giymiş olduğu için beyaz çizgili lacivert kumaştan giysi İstanbul'da moda oluvermişti. Hikmet Bey'in kimyahane olarak kullandığı köşkünde bir kız çalışırdı. Vaniköy'de bir evde otururdu. Öğrenciler o kıza Nimet abla derlerdi. Çok güzel bir kızdı ya da o yaşımızın ölçütüyle bize çok güzel geliyordu. Her sabah erkenden Vaniköy'deki evinden yürüyerek çalıştığı köşke gelir, akşamları yine yayan evine dönerdi. Nimet ablanın akşamları dönüş saati bizim dış bahçedeki yoklama saatimize denk düşerdi. Kimi öğrencilerin, hele bizlerden büyük olanların o Nimet ablaya yapmadıkları kalmazdı. Nimet abla diye bağırıp söz atmaları yaptıklarının en hafifiydi. Söz atmanın her biçimini denerlerdi. Ama bununla yetinmezler, geçtiği yolun üzerine sıra sıra yatıp "Çiğne beni Nimet abla, ne olur" diye yalvarırlardı. Daha da neler yaparlardı. Yalnız bir şey yapmazlardı, elle sarkıntılık. Niçin elle sarkıntılık yapılamazdı Nimet ablaya? Çünkü Nimet abla hayranlık duyulacak bir kızdı. 2 yıl boyunca her akşam kendisine yapılan bu kimisi gülünçlü, kimisi kaba, kimisi çirkin davranışlara hiç karşılıkta bulunmamış, hiçbir tepki göstermemişti. Hepsinden iyisi de subaylara şikayette bulunmamıştı. Güldürmek isterlerdi, gülmezdi. Kızdırmak isterlerdi, kızmazdı. Yalvarırlardı, aldırmazdı. Yol üstüne önüne yatanların, hatta yatıp yuvarlananların önlerinden, yanlarından, onlara hiç aldırmadan, büyük ciddilikle, onları görmezmiş gibi, kendisine söylenilenleri duymazmış gibi geçer giderdi. Nimet abla ne oldu diye merak etmişimdir. Ona abla deyişimiz yaşının bizden büyüklüğünden değildi. Gelişmiş, güzel bir kızdı. Sonra da abla demekte daha bir yakınlık duyuyordu çocuklar. Nimet ablanın ne olduğunu sonradan öğrendim. O günkü sınıf arkadaşlarımızdan biriyle evlenmiş. Pehlivan Münir belası. Her kısmın kabadayıları olduğu gibi bütün sınıfında, bütün okulunda kabadayısı vardı. Bu bakımdan okulumuzda cezaevi yasaları geçerliydi. Kabadayıların en belalısı dam ağasına benzeyen bizim sınıfımızdan ama Almanca kısmından Pehlivan Münir denilen bir öğrenciydi. Öğrenci diyorsam okulda öğrenci olarak bulunduğu için sözün gelişi olarak söylüyorum. Yoksa öğrencilikte uzaktan bile en küçük bir ilişkisi yoktu. 22-23 yaşında olmalıydı, belki daha da büyüktü, belki de yaptıklarına bakarak onu çok büyük görüyorduk. İri yarı değildi ama çok şişmandı, şiş göbekliydi. Şişmanlığından boyu kısa görünürdü. Şiş göbeklerini bohça gibi önlerini yayıp bağdaş kurmuş, bu da heykelleri vardır ya, Pehlivan Münir işte o heykellere benzerdi. Gerçekten pehlivan olup olmadığını bilmiyorum çünkü güreştiğini hiç görmedik ama pehlivan diye sanıp dolanırdı. Öyle bir korku salmıştı ki okulda herkes ondan çekinirdi. Öteki kabadayı çocuklar gibi asık suratlı değildi. Buruşuk bulaşık bezi gibi kirli ve buruş buruş sırıtırdı. Onun bu sürekli sırıtışı bir şeyi dişlemeye, ısırmaya, yemeye hazırmış gibi açgözlü bir davranışla ve asık suratlılıktan daha da korkunçtu. Vücudunda birkaç bıçak yarası olduğu söylenirdi. Bu bıçak yaralarını da savaşta kazanılmış madalya gibi övünçle taşırdı. Kesin olarak anımsayamıyorum ama tanığı olmadığım bir kavgada şiş göbeğinden bıçaklanmış ve okul yönetimine duyurulmadan yarasının iyileştirilmiş olduğunu duymuştum. Münir, Halıcıoğlu Lisesi'nden dönek olarak gelenlerdendi. Pehlivan Münir'in rakibi yine Almanca kısmından Katil Selahattin denilen, azılılıkta Münir'e taş çıkartan birisiydi. Maltepe Lisesi döneklerindendi. Nasıl sultanlar cariyeleri arasında yaşarsa bu Pehlivan Münir de tıpkı öyle sultanlar gibi yaşardı. Yalnız o cariye yerine gılman yani sınıf arkadaşlarından küçük yaşlardaki oğlan çocukları kullanırdı. Pehlivan Münir'in 4 oğlandan kurulu haremi vardı. Bu herkesin gözü önündeydi. Gizli kapaklı değildi, herkes biliyordu. Pehlivan Münir'in o 4 çocuktan başka koruduğu çocuklar da vardı ama bu 4'ü her zaman hep onun yanında olurlardı. Biz hepimiz sabah erkenden kalk borusuyla yataklarımızdan kalkardık. Pehlivan Münir'e boru moru sökmezdi. O ne zaman canı isterse o zaman kalkardı. 4 yanındaki 4 ranza yatağında yatan o 4 çocuk Pehlivan Münir'i sevip okşayarak, şakalaşarak uyandırırlardı ve giydirirlerdi. Kimi çoraplarını, kimi pantolonunu, kimi ayakkabısını giydirirdi. Pehlivan Münir sabah kahvaltı için yemekhaneye gitmez, o 4 çocuktan biri ona yemekhaneden kahvaltısını getirirdi. O kahvaltısını yatağında yapardı. O 4 çocuğu hiç sızıltısız nasıl uzlaştırdığı şaşılacak şeydir. O 4 çocuk Pehlivan Münir'in çevresinde fır döner, akşamları da ona kimisi masaj yapardı. Sabah kahvaltısından sonra 1 saat, akşam yemeğinden sonra da 1 saat süreli müzakere ya da mütalaa denilen dersleri çalışmak için dersliklere girerdik. Bir gece müzakereden çıkmıştık, yat borusu çalmıştı. Üçer beşer koğuşlara iniyorduk. Bizim koğuşun kapısına geldim. Benden önce koğuşa giren her çocuk ters yüz ederek telesip geri dönüyordu. Bu durumda koridordakiler duralayarak koğuştan hızla çıkanlara ne olduğunu soruyor, onlar da gir de gör diyorlardı. Kimisi koğuşa girmekte çekimserdi, kimisi de merakla içeri dalıp dalmasıyla da geri dönüyordu. Koğuştan çıkanlardan kimisi sırıtıyor, gülüyor, kimisi sessiz kalıyor, kimisi de kaçıp merdivenden yukarı dönüyordu. Koğuşumuzun lambaları sönüktü ama içerisi büsbütün karanlıkta değildi. Arkamdan bir çocuğun itmesiyle ben de koğuşa daldım. Gördüğüm şey, en sapık insan zekası bile böyle bir fanteziyi tasarlayamaz. Koğuşa girince gördüğüm şuydu. Koca koğuş karanlık, elektrik lambaları söndürülmüş. Koğuşun ortasında döşemeden tavana doğru bir el fenerinin ışık konisi genişliyor. Tavanda genişleyen bu ışık çemberinin içinde bir erkek cinsel organın gölgesi deviniyor. Bu cinsel organın tavandaki gölgesi 2-3 metre büyüklüğünde var ve bu gölge boyuna devindiğinden küçülüp büyüyor. Uzalıp kısalıyor, incelip kalınlaşıyor. Korkunç bir şey. İşte koğuşa girilince ilk görülen bu. İnsan ister istemez bu ışığın kaynağına bakınca tavanda oynayıp duran o koca gölgenin ne olduğunu görüp anlıyor. Bana öyle geliyor ki bu anlattığım şeyi bir insan fantezi olarak bile uyduramaz. Pehlivan Münir belden aşağısı çırılçıplak olarak iki ranzanın arasına uzanmış. Apışını açmış, bacaklarını germiş. Yakını olan o 4 çocuktan biri Pehlivan Münir'in bacaklarının altına yatmış. Elindeki elektrik feneriyle aşağıdan ışık tutuyor. Böylece Pehlivan Münir'in cinsel organının gölgesi çok kabarmış olarak tavana düşüyor. Başka bir çocuk da Pehlivan Münir'in cinsel organıyla oynayıp tavandaki gölgeyi boyuna devindiriyor. Bundan Pehlivan Münir'in de o 4 çocuğun da nasıl bir beğeni duyduklarını anlamak olanağı yok. Koğuşa girecek çocukları korkutmak gibi ya da reklam gibi bir şeydi bu. Ben de benden öncekiler gibi ters yüzü çıktım koğuştan. İşte Pehlivan Münir belası böyle bir belaydı. O da okuldan kovuldu öbürleri gibi ama onu birçokları gibi bekletip ders yılı sonunda mı kovmuşlardı yoksa ders yılı sonunu beklemeyip arada mı kovmuşlardı bunu anımsayamıyorum. 23. ayrımın sonu sayfa 281.